Ayrım 8.
Irmağa doğru basamak basamak inen üç büyük düzlükte meyve ağaçları vardı. Birinci basamağı kiraz, ikincisine elma, üçüncüsüne ise armut ağaçları ekilmişti. Daha aşağısı kuş üzümü bağlarından görünmüyordu adeta. Ana binaların öte yanındaki bir bahçede büyük, beş katlı bir değirmen vardı. Pervanesi fırıl fırıl dönüyordu. Değirmende çalışan işçilerden buranın Trepke kardeşlere ait olduğunu öğrendik. Trepkeler, Denikin'in ordusuyla buralardan kaçmışlar, evlerini, eşyalarını olduğu gibi bırakmışlarmış. Taşınabilen mallar kapanın elinde kalmış ve hiç vakit yitirmeden komşu Gonçarovka köyüyle çevre çiftliklerde yerli yerine yerleşmiş elbet. Şimdi ise evler parça parça ayaklanmak, yeni yurtlarına göçmek üzereymiş. Kalina Ivanoviç aldığımız bu bilgiler karşısında büyük öfkelere kapıldı. Tam anlamıyla çileden çıktı. Heyecanlı heyecanlı söylenmeye başladı. Yabanıl bunlar be, hayvan herifler, pis domuzlar, kafasızlar. Şu güzelim topraklara bak, şu evlere, ahırlara bak. Saray bunlar be. Gelip de burada otursanıza orospu çocukları. Alın pılınızı pırtınızı gelin buraya. Ekin biçin. Sonra da ayak ayak üstüne atıp kahvenizi yudumlayın be. Ama sizin aklınız böyle insanca şeylere erer mi? Namussuzlar. Bildiğiniz tek şey balta sallamak. Dağdan gelmişler. Ne olacak? Bu güzel cennete baltayla girilir mi ulan? Baltanızı odunlara saklasanıza. Ama olmaz. Odun kesmeye yoksunuz değil mi? O yüzden taşınmadınız buraya. Neymiş? Tencerelerinde et kaynayacakmış. O etler boğazınızda kalsın, değil mi? Salak herifler. Dünyaya geldikleri gibi mezara girecek bu herifler. Bunlar adam olmaz. Ah domuz herifler, ah leşçiler, kahrolası kaz kafalılar. Geberesiniz, değil mi? Böyle kendinden geçmiş söylenirken birden durdu Kalina Ivanoviç. Oradan geçen bir işçiye seslendi. Bakar mısın yoldaş? Şurada duran sarnıcı almak için ne yapmak gerek? Hani şu ahırın üzerine duranı diyorum. Burada paslanıp gidecek nasılsa. Kimseye de bir hayrı yok şu anda. Sarnıç mı? Vallahi bilmiyorum. Buradaki her şeyden köy sovyeti sorumlu ama. Ha iyi dedi Kalina Ivanoviç. Döndük yola koyulduk. Komşularımızın kızaklarının yanı sıra yaklaşmakta olan baharın etkisiyle yer yer ortaya çıkan yolda yürürken birbirinden tatlı düşler kurmaktaydı Kalina Ivanoviç. Ah o sarnıç bizim olsaydı ne güzel olurdu. Bıraksalardı da Gorki toplumuna getirseydik de çamaşırlığı Türk hamamına çevirirdik de bir güzel yıkanırdık. Ertesi sabah gene ormana gidecektik. Yola çıkmadan önce yakama yapıştı Kalina Ivanoviç. Ne olursun bir kağıt yaz bana. Şu köy sovyette tanıdık biri var çünkü. Onlar sarnıcı ne yapacaklarmış? Bir köpeğin kıt cebine gereksinmesi varsa onların da bu sarnıca gereksinmesi vardır, tamam mı? Bizim içinse koca bir Türk hamamı demektir o sarnıç. Yaz bir kağıt. Hatırı kırılmasın diye oturduğum dilekçeye yazıp Kalina Ivanoviç'e verdim. Akşam üstüne doğru döndü köyden. Öfkeden kuduruyordu. Asalak herifler. Her şeye kuramsal açıdan bakıyorlar. Kitaba bakmadan öksürmez bile bu herifler. Bu yüzden de neyin ne işe yarayacağını bilemezler zaten. Ne deseler beğenirsin. Allah'ın belaları. O sarnıç devlet malıymış. Ömründe bundan daha büyük bir aptallık gördün mü ha? Bir kağıt daha yaz. Volost yürütme kuruluna başvuracağım. Oraya nasıl gideceksin peki? Buradan 20 kilometrelik yol. Neyle gideceksin? Biri gidiyor, onun arabasına bineceğim. Kalina Ivanoviç'in Türk hamamı tasarıları toplulukta bulunan herkesi heveslendirdi. Ama kimse sarnıcın ele geçirilebileceğine inanmıyordu. İlle de ona muhtaç değiliz ya. Tahtadan bir sarnıç yaparız, olur biter dedim ben. Amma da kafa varmış sende ha diye karşı koydu Kalina. Onların aklı yok muydu peki? Babalarının hayrına mı demirden yaptılar bunu? Kırtlaklarına yapışırım da gene alırım o sarnıcı onlardan. Ne demek yani? Peki nasıl taşıyacaksın buraya? Kerata mı çekecek koca demiri? Sen hiç merak etme dedi bu kez. Yem teknesi olan yerde domuz eksik olmaz. Hiç merak etme. Kalina Ivanoviç yürütme kurulundan döndüğünde ateş püskürüyordu. Ağzından yalnızca sövgü çıkıyordu. Onun dışındaki sözcükleri unuttuğunu sanırdınız. O hafta her gün her saat peşimde dolandı durdu. Bu kez ilçe yürütme kuruluna başvuracaktı. Ona bir kağıt daha vereydim ne olurdu. Bizi yan yana o böyle yakarırken gören çocuklar her seferinde kahkahayı basıyordu. Ama Kalina'nın onları umursadığı yoktu. Sarnıç diye tutturmuş gidiyordu. Beni rahat bırak Kalina Ivanoviç diye bağırdım sonunda. Senin şu sarnıcından daha önemli işlerim var benim. Ne olur bir kağıt daha yaz diye yanıtladı beni gene. Sana bu ne zarar olabilir ki? Kağıda mı sakınıyorsun yoksa? Ha? İki satır. Yalnızca iki satır yazı yazacaksın. Sana sarnıcı getireceğim. Sonunda bu dilekçeyi de yazdım. Kalina Ivanoviç'e verdim. Katlayıp cebine koyuncaya dek içi rahatlamadı. Sonra derin bir soluk alarak gülümsedi. Böyle saçma bir yasa olamaz. Güzelim sarnıç orada çürüyüp gidecek. Kimse ona el sürmeyecek. Ne bu be? İnsan nereye gideceğini bilemiyor. Kalina Ivanoviç o gün geç saatlerde ilçe yürütme kurulundan döndüyse de ortalıkta hiç görünmedi. Ne yatakhaneye ne de benim odama geldi. Ta ertesi sabah kendini toparlamış olacak ki küskün küskün ortaya çıktı. Kolu kanadı kırılmış ama onuru hiç zedelenmemişti. Başı dimdik, herkese meydan okuyan bir tavırla gözlerini pencereden yana çevirmiş, boşluğa bakıyordu. Kağıdı bana uzattı. Bu işte hayır yok dedi soğuk soğuk. Ayrıntılı dilekçemizdeki yazıların üzerine iri harflerle ve de kırmızı mürekkeple tek bir sözcük, kararlı ve insanı kahredecek denli kesin olan red sözcüğü karalanmıştı. Kalina Ivanoviç bu sözcüğün etkisinden uzun süre kurtulamadı. Hemen hemen iki hafta boyunca ne eskisi gibi bizi güldürdü ne de kendisi azıcık olsun gülümseyebildi. Ertesi pazar Mart ayının kar artıklarını büyük bir sabırsızlık içinde yalayıp yuttuğu saatlerde çocukları çağırdım. Benimle şöyle bir yürümelerini önerdim. Elden geldiğince sıkı giyindiler ve yola trepkelerin arasına doğru yola koyulduk. Bizim topluluğu buraya taşısak olmaz mı peki dedim birdenbire. Buraya, bu evlere. Bunlarda oturulacak hal yok ki. Oturulacak hale sokarız. Zadorov bir kahkaha koyverdi ve bahçenin çevresinde dönenmeye başladı. Öte yanda onarım bekleyen üç evimiz var daha diye uyardı beni. Koca bir kış geçti. Elimizi sürüp birini bile bitiremedik. Biliyorum ama tut ki burayı onarmayı becerdik. Ah öyle bir topluluk olur ki değme gitsin. Irmak, bahçe ve de bir değirmen. Yıkıntıların arasına dağıldık. Sesli sesli ve de hep birlikte düş kurduk. Burası yatakhane olurdu. Burayı yemekhane yapardık. Şurası toplantı salonu, derslikler. Topluluğa döndüğümüzde yorgun ama çok neşeliydik. Kimse yerinde duramıyordu. Yatakhanede her kafadan bir ses çıkıyor. Gelecekteki topluluğumuzun nasıl olacağı üzerine tartışmalar yapılıyor. Ayrıntılar üzerine duruluyordu. Tam birbirimizden ayrılıp yataklarımıza yatacağımız sırada Ekaterina Grigorievna'nın sesi duyuldu. Olmayacak duaya amin demenin alemi yok çocuklar. Vaktinizi böyle düşlerle harcamanız doğru değil. Yatakhaneye garip bir sessizlik çöktü. Ekaterina Grigorievna'ya ters ters baktım bir süre. Sonra yumruğumu masanın üzerine indirerek şöyle haykırdım. Ben de diyorum ki o arazi bir ay içinde bizim olacak diyorum. Çocuklar kahkahayı koyverdiler. Bir an için durdurulmuş, sonra düğmeye basarak harekete geçirilmiş film şeridinden yansıtılan insanlar gibi gülüşüp söyleşmeye başladılar. Ben de onlarla birlikte güldüm. Ekaterina Grigorievna da bize katıldı. O geceyi vilayet yürütme kuruluna yazacağım dilekçeyi hazırlamakla geçirdim. Bir hafta sonra vilayet eğitim müdürü beni çağırdı. Hiç de fena fikir değil dedi. Gel gidip bakalım şuraya. Bir hafta daha geçti. Tasarımız vilayet yürütme kurulunda görüşülmekteydi. Anlaşılan yetkililer bu toprakların bir işe yaraması gerektiğini aralarında konuşuyor. Bunu gerçekleştirmenin yollarını arıyorlarmış zaten. Onlarla görüşme fırsatını iyice değerlendirerek bütün dertlerimizi anlattım ben de. Nedenli yoksul olduğumuzu, topluluğumuzun çok kötü durumda olduğunu, sorunlarımızla kimsenin ilgilenmediğini, tutunacak bir dalımızın bulunmadığını söyledim. Bütün bu koşullara karşın aramızda bir ortak anlayışın yeşerdiğini, geliştiğini de ekledim. Vilayet Yürütme Kurulu Başkanı asıl konuyla ilgili olarak şunları söyledi. Bu topraklar sahipsiz, onlara bir sahip gerek. Hazır çalışmaya hevesli kimseler de var, bırakın çalışsınlar. Eski Trepke topraklarının 60 desyatinlik bu ekilebilir toprağın emrimize verildiğini bildiren ve onarım için istediğim para miktarını onaylayan belgeyi elime almıştım. Gözlerime inanamıyordum. Yatakhanenin ortasında durmuş, bunun bir düş olup olmadığını düşünüyordum. Çocuklar heyecan içindeydi, çevremi sarmışlardı, yerlerine duramıyorlardı. Kollardan oluşan bir orman dört bir yandan bana doğru uzanıyordu. Ne olur gösterin diye yakarıyor, kağıdı elleriyle tutmak istiyorlardı. Ekaterina Grigorievna içeri girdi. Çocuklar bu kez ona doğru koştular. Hepsi bir şey söylüyor, onu şakalara boğuyorlardı. Şeraputin'in tiz sesi hepsininkini bastırdı. Nasılmış bakalım? Buna ne diyorsun ha? Söyle bakalım. Hayrola ne oldu dedi bana Grigorievna. Bak dedim kağıdı göstererek. Ne diyorsun bu olanlara şimdi? Gülüştük. İçimizde en çok sevinen Kalina Ivanoviç'ti. Ne adamsın be dedi Kalina. Hani büyük din adamları ara ki bulasın, kapıyı çal ki açılsın ve sen istediğin... Zadorov Kalina Ivanoviç'in sözünü kesti ve onun yerine tamamladı. Yumruğu çelene iyi yesin. Ne yumruğu oğlum dedi Kalina Ivanoviç. Bak işte damgalı imzalı belge, aç gözünü. Sen sanıcı istemek için kapıyı çaldın, suratına bir yumruk yedin. Öte yandan biz kapıyı çalıyoruz, devlet düzeyinde son derece önemli bir armağanı buyur ediyorlar. Bu işte bir haksızlık olsa gerek. Sen sus bakalım diye takıldı ona Kalina Ivanoviç. Din adamlarının sözlerini yorumlayacak kadar büyümedin daha. Şu anda onu hiçbir şey öfkelendiremez, hiçbir şey neşesini kaçıramazdı. Ertesi pazar bize katıldı, yeni yurdumuzu incelemek üzere Trepke yakıntılarına geldi. Kalina Ivanoviç piposunu büyük bir keyifle çekiyor, yıkıntılardaki her tuğlanın suratına utkulu dumanlarını üflüyordu. Su deposunun yanından geçerken özellikle keyifleniyordu. Burun büyük bir ciddiyetle, sarnıcı ne vakit taşıyacağız diye sordu. Neden taşıyacakmışız dedi Kalina Ivanoviç. Burada daha çok işe yarayacak şimdi. Bu ahırlar çağdaş tekniğin en son bulgularına göre yapıldı. Ne haber? Herkes bir işe yarar. Trepke kalıtlarına taşınmamızla ilgili tasarımlarımızı eyleme dönüştürmeye elverişli koşulları hemen yaratamadık. İstediğimiz para ve malzemenin bize verilmesi çeşitli nedenlerle gecikti. Ama asıl büyük engel küçük ama son derece haşarı bir ırmak olan Kolomak'tı. Yatağı bizim toplulukla Trepke toprakları arasında uzanıyordu. Ve Nisan ayında birden dökülüp saçılmaya tüm becerilerini sergilemeye kalkıştı. Önce sinsi bir inatla yavaş yavaş için için yayıldı. Kıyılarını sırılsıklam etti, sonra gene aynı inatla bu kez biraz daha yavaş ve sinsice çekilerek gerisinde görülmedik bir felaket, üzerine ne insanın ne de hayvanın basabileceği, bassa da anda itip gideceği bir bataklık bıraktı. Bu yüzden Trepke diye andığımız yeni topraklarımız daha uzun bir süre bir yıkıntılar yığını olmaktan öte gidemedi. Bu arada çocuklar baharla birlikte coştu, keyiflendiler. Sabahları kahvaltıdan sonra işe gitme zamanını belirten zilin çalmasını beklerken dışarılarda tur atar, göğüslerini iyice açmış, ceketleri omuza almış ya da atmış durumda dolaşırlardı. Güneşleniyorlardı böylece. Güneşi çok seviyorlardı. Tek sözcük konuşmadan saatlerce oturabilirlerdi güneşin alnında. Kışın yatakhanede ısınmanın bile bir mesele olduğu günlerinin acısını çıkarıyorlardı. Zil sesini duyar duymaz, isteksiz isteksiz toparlanır, çalışacakları yere yollanırlardı. Ama çalışırken bile bir fırsatını bulur, oralarını buralarını güneşlendirir, kemiklerini ısıtırlardı. Nisan'ın başlarında Vaska Poleşçuk kaçtı. Topluluğumuzun ardından ağlanacak üyelerinden sayılmazdı Vaska. Ona Aralık ayında eğitim müdürlüğünde sözünü ettiğim o masalardan birinin başındaki kalabalık arasında rastlamıştım. Üstü başı pis, yırtık pırtıktı. Çevresini sarmışlardı. Sakat Çocuklar Şubesi akıl sağlığının bozuk olduğu kararına varmıştı. Kendisine bunu bildiriyorlardı. Zavallı çocuk karşı çıkıyor, ağlıyor, deli olmadığını, kendisini tuzağa düşürüp kasabaya getirdiklerini anlatmaya çabalıyordu. Krasnodar diye bir yere götürmüşler, onu orada bir okula yerleştireceklerini söyleyerek kandırmış, oralara getirmişlerdi falan filan. Ne bağırıyorsun diye sordum. Bana deli diyorlar. Tamam duyduk, bırak bağırmayı da benimle gel bakalım. Nasıl geleyim yani? İki ayağınla. Haydi yürü. Çocuğun görünümü pek de akıllı bir genç izlenimi bırakmıyordu insanın üzerinde. Ama çok istekli, hevesli, enerjik bir çocuktu. Ne olursa olsun dedim kendi kendime. Herkes bir işe yarar ne de olsa. Sakat Çocuklar Şubesi ondan kurtulduğuna sevindi. Bizse uygun adım topluluğa geldik. Yolda 100 kez duyduğum, herkesin de çok iyi bildiği uyduruk öyküyü anlattı bana. Annesi de babası ölmüştü de, yoksul düşmüştü de. Adı Vaska Poleşçuk'du. Kendi deyişiyle bir gaziydi. Perekop Savaşı'na katılmıştı. Topluluğa gelir gelmez dilsiz kesildi. Ne öğretmenler ne de çocuklar ağzından tek sözcük alamıyorlardı. Görevlileri Poleşçuk'un ahmak olduğu kanısına vardıran bu davranışı olmuştu belki. Çocuklar onun bu dilsizliğiyle yakından ilgilendiler. Kendi yöntemlerini uygulayarak dilini çözmelerine izin vermemi istediler. Onu yalnızca korkutacaklardı. Ödünün patlamasıyla konuşması bir olacaktı, öyle diyorlardı. Bu tür girişimleri kesinlikle yasakladım. Bu dilsizi topluluğa getirdiğime getireceğime pişman olmuştum zaten. Daha büyük sorunlar yaratmasına meydan vermeyecektim. Derken bir gün durup dururken konuşmaya başladı Poleşçuk. Bunu sağlamak için kimse bir şey yapmış değildi. Güneşin daha nemliliğini yitirmemiş olan topraklardan emerek havaya saldığı güzel kokularla dolu ılık bahar günden olacak, çenesi çözüldü çocuğun. Öyle bir çözüldü ki durdurabilene aşk olsun. Arada bir kahkahalarla gülüyor, konuşmasına ani el kol hareketleriyle katkıda bulunuyordu. Günlerce yakamı bırakmadı, anlatıyor, Kızıl Ordu'daki yaşantısından, komutan Zubata'nın becerilerinden söz ediyordu. Ne adamdı be, gözleri simsiyah ve masmaviydi. Şöyle bir baktı mı, baştan aşağı buz keserdin ha. Perikoptayken bizimkiler korkudan tir tir titriyorlardı karşısında. Zubata diyorsun, bir daha demiyorsun diye takıldı çocuklar. Adresini biliyor musun bakalım? Ne adresi yani, anlamadım. Zubata'nın adresini diyoruz. Yani ona mektup yazmak istesen nereye yazacağını biliyor musun? Yok, bilmiyorum. Mektup yazmaya ne gerek var? Kalkar Nikolay'a giderim. Elimle koymuş gibi bulurum onu orada. O da seni geldiğin yere gönderir. Hiç de değil. Beni sepetleyen ötekiydi asıl. Bu kuş beyniyle uğraşmanın alemi yok dediydi o. Ben kuş beyni değilim ki ha? Poliş çok günlerce durup dinlenmeden Zubata'yı övdü. Zubata yakışıklıydı, yürekliydi. Söverken bile nazik sözcükler kullanırdı. Kirşi kıracak mısın yoksa diye sordu ona çocuklar bir gün. Poleşçuk yan gözle bana baktı ve sustu. Bu konuyu uzun uzun düşünmüştü anlaşılan. Herkes kendi işine dalıp da onunla ilgilenmez olunca çocuklardan birini bir köşeye kıstırır sorardı. Anton kızar mı bana? Niçin yani? Şey, kirşi kırarsam hani. Kim olsa kızar. Seninle az mı uğraştı adamcağız? Bu yanıtı alınca gene sessizliğe gömülürdü baskı. Derken bir gün kahvaltıdan sonra Şelaputin koşarak odama girdi. Vaska ortalıkta yok, her tarafı aradım, kahvaltıya da gelmedi. Kirişi kırdı sonunda, Zubata'ya gitti. Bahçede çocuklar çevremi sardı. Vaska'nın kaçışı karşısında ne tavır takılacağımı görmek istiyorlardı. Poleşçuk kaçtı demek sonunda. Bahar ateşi. Kırım'a gitmiştir. Kırım'a değil, Nikolayev'e gitti o. İstasyona gidersek kıstırırız onu orada. Vaska insana övünç verecek bir çocuk değildi. Beni asıl düşündüren gerizekalı oluşuydu. Tek başına yaşam savaşı veremezdi. Buna çok üzülüyordum işte. Ayrıca bizim kendimize göre büyük özverimizi, bir lokma ekmeğimizle sıcak ilgimizi beğenmeyip daha iyisini aramaya kalkması ağrıma gitmişti. Öte yanda yoksulluğun silsilesini yemiş olan topluluğumuzdan insanları kendisine bağlamasını beklememek gerektiğini de biliyordum. Çocuklara döndüm. Cehenneme dek yolu var dedim. Giderse gitsin. Bir yan işimiz var bizim. Onunla mı uğraşacağız? Nisan'da Kalina Ivanoviç çift sürmeye başladı. Bunu garip bir rastlantıya borçluyduk. Suçlu çocuklar bürosuna bir at hırsızı getirmişlermiş. Suçlu nereye gönderilmişse gönderilmiş ama atın sahibini bir türlü bulamıyorlarmış. Büro yetkilileri bir hafta boyunca ata bakacağız diye paramparça olmuşlar. Böylesine zahmetli bir suç kanıtını nereye yerleştireceklerini, onunla ne yapacaklarını bilemediklerinden deliye dönmüşler. Tam o sıralarda Kalina Ivanoviç suçlu çocuklar bürosuna uğramış, öyküyü duymuş. Çakıl taşlarıyla kaplı bahçenin ortasında kendi halinde durup duran atı tasmasından tuttuğu gibi peşine takmış. Kimseyle tek bir söz etmeden topluluğa yollanmış. Ardından baka kalan yetkililer de böyle bir yükten kurtuldukları için rahat bir soluk almak düşmüş elbet. Kalina Ivanoviç topluluğa vardığında sevinç ve şaşkınlık çığlıklarıyla karşılandı. Gut titreyen elleriyle atın tasmasını Kalina Ivanoviç'in elinden alırken bizimki bir fırsat daha değerlendirip bir söylev vermeye başlamış bulunuyordu. Dikkat et ha, arkadaşlarınıza davrandığınız gibi davranamazsınız ona. O hayvandır, konuşamaz, yakınamaz. Bunu çok iyi bilirsin ya. Hayvana sataşıyla deme, koca kafana bir çifte sallarsa nereden geldiğini şaşırırsın. Anton Semenoviç'e gidip atı şikayet etmene bir yararı olmaz. Avazın çıktığınca bağırırsın o kadar. Ben de gelir kafanı kırarım, daha yerine duruyorsa yani. Hepimiz bu üçünün, Kalina Ivanoviç, at ve Gud'un çevresine toplandık. Kimse de ağzını açıp Gud'un kafasıyla ilgili korkutmacalara karşı koymaya kalkmadı. Kalina Ivanoviç piposunu ağzından çıkarmadan söylevi çeker dururken, tavırları ve görünümüyle yıllardır beklediği oyuncağa sonunda kavuşmuş, gururlu ama gene de sevincini gizleyemeyen bir çocuğu andırıyordu. At kestane rengiydi, genç sayılırdı ve hayli iyi beslenmişti. Kalina Ivanoviç ile birkaç kişi günlerce işlikten çıkmadılar. Dinleyenlerin gözlerini yaşartacak denli, anlamlı ve de uzun söylevlerin eşliğinde keser, çekiş, tornavida ve demir parçalarının yardımıyla bizden öncekilerden kalma artıkları değerlendirerek bir saban yapmayı başardılar. Sonunda en heyecanlı an geldi çattı. Burunla Zadarov sabanın ardında Kalina Ivanoviç dört bir yanda olduğu halde toprak sürülmeye başladı. Kalina oradan oraya koşuyor, bağırıp çağırıyordu. Ama da asalak bunlar be, daha bir saban sürmesini bilmiyorlar. Öyle olmaz, hayır böyle olmaz, dur öyle değil. Çocuklarsa neşe içine takılıyorlardı ona. Peki göster bakalım nasıl olacak Kalina Ivanoviç, sen göster. Ama nerede, belki de ömrüne bir karış toprak sürmemişsindir ha, sen de bilmiyorsun bu işi. Bu sözler üzerine Kalina Ivanoviç piposunu ağzından çıkardı. Elinden geldiğince öfkeli bakışlarla "Kim? Ben mi ömrümde çift sürmemişim? Çift sürmeye gerek yok. Akıl diye bir şey var değil mi? İnsan olan bir bakışta anlar. Bakıyorum yanlış yaptığınızı görüyorum. Siz de bunu görecek göz nerede?" Gud'la Bratchenko da onlara katıldı. Gud'un görevi çaktırmadan çift sürenleri gözlemek, ata bir kötülük gelmemesini sağlamaktı. Bratchenko ise yalnızca kızılın peşinden gidiyor, hayran bakışlarla onu izliyordu. Kendisini Gud'un korumasında seyislik görevine atamıştı. Büyüklerden birkaçı bir kenarda durup duran tohum ekme makinesiyle uğraşmaya başladı. Sofron Golovan onlara bağırıp çağırıyor, her söylenene inanan, her şeye kolayca kanan çocuklarsa onun o engin teknik bilgisine hayran olup duruyorlardı. Golovan bizim çocukların yanında alim sayılırdı ne de olsa. Bu Sofron Golovan kendisini bu dünyanın ölümlü kullarından ayıran bazı özelliklere sahipti. Enine boyuna iri yapılı bir adamdı. Yaşamayı sever, kendisini hiçbir zevkten yoksun bırakmazdı. Her an çakır keyif dolaşırdı ama sarhoş olduğu görünmemişti. Bu yeryüzünde bilmediği tek şey yoktu ona göre. Her konuda bir cevher yumurtlardı mutlaka ve bunlar bilgiden yoksun, son derece boş, anlamsız sözlerdi. Golovan akıl almaz bir kulak nalbant karışımıydı. İki evi, üç atı, iki ineği ve bir döküm evi vardı. Kulak olmanın verdiği bütün bu maddi olanaklar iyi bir nalbant olmasını engellememişti nasılsa ve kuşkusuz ellerinde kafasından daha çok akıl vardı. Sofron'un demirci dükkanı karayolunun üzerinde hanın tam bitişiğindeydi. Golovan ailesinin onca zengin olmasının gizi de dükkanın bu coğrafik konumunda yatıyordu. Golovan topluluğa Kalina Ivanoviç'in çağrısı üzerine geldi. Bizim demirci dükkanından pek hayır yoktu ama çeşitli gereçlerimiz vardı. Sofron kendi ocağıyla örsünü getirmeyi ve burada çocuklara demircilik öğretmeyi önerdi. Bizim demirci dükkanı onarmaya, bunun için gerekli harcamaları yapmaya bile hazırdı. Başlangıçta bize neden böyle yardımcı olmak istediğini anlamamıştım. Ama Kalina Ivanoviç akşam raporunu verirken kafamdaki tüm soruları sildi. Piposunu yakmak üzere lambanın şişesinden bir kağıt sokarken şunları söyledi Kalina Ivanoviç. Şu asalak Sofron burayı babasının hayrına istemiyor biliyor musun? Mujikler adamın peşinde. Demirci dükkanına el koyacaklar diye ödü kopuyor. Burada kalırsa devlet hesabına çalışıyor görünecek aklınca. Peki ne dersin, alalım mı onu buraya? Bırak otursun. Başka kim gelir bize demircilik yapmaya? Fırını nereden buluruz? Aletleri de var. Demircilik öğretecek öğretmen bulsak nerede yatıracağız? Yerimiz olsa marangoz çağıracaktık değil mi? Hem canım, Kalina Ivanoviç sözünün burasına gözlerini büzdü. Adam kulaksa ne yapalım yani? Kanında dürüstlük varsa pekala işimize yarar.